Altınkörler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Sabahattin Ali, Bütün Öyküleri 2, Yapı Kredi Yayın Evi, 2. baskı, Ekim 1998, okuyan Nilüfer Gültekin. Gözüm 8 arşın kalınlığındaki taş duvarları aşıyor, güverte kenarında eteklerini uçurarak vincin işlemesini seyreden kızları, merdivenden kocaman yatak denkleri indirmeye çalışan hamalları görüyordu. Yerimden fırlamak, gardiyanları, jandarmaları şöyle elimin tersiyle iterek çıkıp yürümek, bir sandala atlayıp gemiye varmak ve kaptana "çek" demek istiyorum. Gözümde tüten ne şehirler ne de kırlar ve ormanlardı. Açık denizleri, etrafında duvar olmayan uçsuz bucaksız yerleri arıyordum. Ama ruhumuz böyle gökyüzlerinde uçup dururken birdenbire yere inip insan küçüklüğüyle karşılaşmak ne tuhaf oluyor. Katil Osman'dan. Bu ikinci ciltte Sabahattin Ali'nin 1940'lı yıllarda yayımlanan Yeni Dünya ve Sırça Köşkü adlı öykü kitaplarıyla tek oyunu Esirler bir araya geliyor. Sabahattin Ali ışığını ve izini günümüze de düşürüyor. Asfalt Yol, Bir Köy Öğretmeninin Notlarından. İstasyondan kalkıp vilayet merkezine giden kamyon 2 saat kadar sarstıktan sonra beni gideceğim köye ayrılan yolun başında bıraktı. 2 adım bile atacak halim yoktu. Çantamı yanıma koyarak kenarlarından otlar fırlayan bir taşın üstüne oturdum. Kafamdaki uğultuyu dinlemeye başladım. İçi tozla karışık ter kokan kamyon dünyanın bu en bozuk yolunda bizi birbirimize vura vura sersem etmişti. Birdenbire duraklamalar, bir çukura yuvarlanır gibi sarsıntılar bana nerede olduğumu bile unutturmuş ve beni karanlık bir rüya dünyasına atmıştı. Şimdi oturduğum taşın üzerinde bu rüyadan silkinmeye çalışıyordum. Gideceğim köyü şoför göstermişti. Burası oturduğum yerden yarım saat kadar uzakta kül rengi bir kerpiç yığınıydı. Bir kenarda ince ince yükselen yine kül rengi birkaç kavak orada ufacık da olsa bir su bulunduğunu anlatıyordu. Belki 1 saat oturduğum yerde kaldıktan sonra yavaşça ve sallanarak doğruldum. Küçük çantamı yerden alıp yürümeye başladım. Kendim köylü olduğum ve bizim köylülerimizi iyi tanıdığım için içimde yabancı bir yere gidiyorum hissi yoktu. İlk vazifemde muvaffak olacağıma emindim. Akşam olmaya başlamıştı. Köye yaklaşınca ortalığı büsbütün bir kızıllık kapladı. Kırmızı bir deniz gibi parlayıp kımıldayan bu bir karış boyundaki kuru bozkır otlarının üzerinde upuzun gölgem yatıyor ve gölgemin başı ileride aralarından yer yer çekirgeler fırlayan bu otların arasında kayboluyordu. Köyün kenarındaki birkaç evin önüne gelince burnuma yanmakta olan tezek kokusu geldi. Gözümün önünde saç üzerinde yufka pişirilen bir ocak ve bekleşen yalınayak çocuklar canlandı. Sokaklarda daha evlerini bulamamış birkaç inek kuyruklarını kalçalarına çarparak yürüyor ve ara sıra büğürüyordu. Bu öyle bir büğürüştü ki uzun uzun düşündükten sonra söylenen derin manalı bir söze benziyordu. Gitgide daha kuvvetlenen keskin bir gübre kokusu beni daha çok buraya yaklaştırdı. Köy yaşayan, çalışan bir mahluktur ve bu koku onun ter kokusudur. Dünyada hiçbir koku beni bu kadar saramamış, kafamdan birbiri arkasında bu kadar çok hatıralar yuvarlanıp geçirmemiştir. Kahvenin önünde birkaç ihtiyardan başka kimse kalmamıştı. Beni görünce yerlerinden kalkmadan baktılar. Yanlarına gidip oturdum, kim olduğumu anlattım. İçlerinden biri muhtarmış, benden önceki öğretmen gideri 6 ayı geçtiğini, o zamandan beri okulun kapalı durduğunu söyledi. Daha harmanların hepsi kaldırılmadı. Çocuklar okula falan gelmezler. 5-10 gün oturup dinlenirsin, dedi. Çocukları toplamak, dersleri yoluna koymak pek güç olmadı. Köylüler kendi dilleriyle konuşanları anlamakta gecikmiyorlar. Şimdilik hiçbir şeyden şikayetçi değilim. Yalnız bir yol meselesi var ki bunu kendime iş edindim ve aylardır uğraşıyorum. İlk geldiğim gün kamyonda canımı çıkaran o yol meğer bütün vilayetin en büyük derdiymiş. Herkes mahsulünü, yolcusunu bunun üzerinden geçirmeye mecbur. Başka yol yok ve buna da yol demek için pek bol keseden atmak lazım. İşin garibi, vilayet merkezine 60 kilometre uzaktaki demir yoluna bağlayan yol da bu. Herhalde daha mühim işler bunun yapılmasını bu kadar geri bırakmış. Ben hem bizim köyden hem de başka köylerden vilayete müracaat ettirdim. Yolun yaptırılmasının ne kadar lazım olduğunu dilim döndüğü kadar anlattım. Uzun istidaları hükümet memurları pek okumazlar diye her fikrimi ayrı bir istidaya yazarak bunları ayrı ayrı köylerden verdirdim. Böylece hepsi okunmuş olacak. Yolun yapılmasında köylünün nasıl yardımı olacağına dair bir de fikirler ileri sürdüm. Geçenlerde şehre gittiğim zaman maarif müdürü bana biraz tuhaf muamele etti. Kızıyor da kızdığını belli etmeyip alay etmeyi tercih ediyor gibiydi. Neden diye merak ettim. Sonra laf arasında. Siz okul dışındaki işlerle de uğraşacak vakit bulabiliyorsunuz galiba. Talebeniz pek mi az dedi. Az değil ama o da vazifem değil mi diye cevap verdim. Alaycı gözlerini üstümde gezdirdi. Bir şey söyleyemedi. Sonra dışarıda kahvede arkadaşlardan duydum. Maarif müdürü bana kızgınmış. Ben köylülere teşkilat-ı esasiye kanununu okumuş anlatmıştım. Kadastro'da işi olan bir köylü bir istida vermiş, bir müddet sonra da cevap istemiş. Ne cevabı denince, basbayağı cevap vereceksiniz, mecbursunuz, kanun var diye dayatmış. Sormuşlar, araştırmışlar. Kanunu benden öğrendiğini anlayınca maarif müdürüne şikayet etmişler. Hele bu yol işiyle bu kadar uğraştığıma kızanlar pek çok. Bir alakaları olduğundan değil, iş olsun diye kızıyorlar. Benim öğretmen olduğum köyde oldukça zengin bir Rüstem Ağa var. Şehirde arabacı dükkan işletiyor, yaylıları, kanunları tamir ediyor. Bunun istida veren köylülere gidip benim aleyhime sözler söylediğini duydum. Pek şaşmadım. Bütün teşebbüslerden henüz bir şey çıkmadı. Ara sıra bu işin arkasını bırakacak oluyorum. Çünkü hükümetteki hele nafadaki memurlar benimle açıktan açığa alay ediyorlar. Fakat akşamları köyde istasyondan dönen arabaların, kanunların ve zavallı hayvanların halini görünce içim acıyor. Kendi kendime... Başladığın işi yarıda bırakma iki gözüm, sana yakışmaz diyorum. Ne de uzun muameleleri varmış böyle şeylerin. Vilayet konağında bizim istidaların girip çıkmadığı oda kalmadı. Köylüler bile benim bu gayretime şaşıyorlar. Onlarda da bu işin sonu çıkacağına dair bir ümit yok. Hala bir şey çıkmadı. Galiba bu yolu yapmayacaklar. Köylü de bana yardım etmiyor. Pek ölü mahluklar. Belki de pek akıllı mahluklar da boşuna yere uğraşmak istemiyorlar. İçimde hiç şevk kalmadı. İnsana birkaç kelimeyle cevap verseler yine neyse, fakat ne evet ne hayır. Sanki bu istidaları ses vermez bir derin kuyuya atmışız. Akşamları köyün yanı başındaki sırta çıkarak uzakta tozlara bulanıp uzanan yolu seyrediyorum. Bazen tozdan bembeyaz olmuş ve üstüne sepetlerle denkler sarılmış bir kamyon görünüyor. Bir bataklıkta dizlerini kaldırıp indirerek yürüyen bir insan gibi ileri geri sallanarak, yıkılacak gibi olarak ağır ağır ilerliyor. Bu o kadar üzücü bir manzara ki, tekniğin en son ifadelerinden biri olan bu makine ile dünyanın bu en iptidai yolunun mücadelesini görmemek için insan gözlerini kapıyor. Bazen koşup yolu avuçlarımla düzeltmek, orada hiç olmazsa 5-10 metrelik bir yeri bir yol haline koyarak kendi isteme düşen vazifeyi yapmış olmak istiyorum. Bizim iş birdenbire canlandı. Geçenlerde şehre büyüklerimizden biri gelmiş. Otomobili ne kadar rahat da olsa bu yol yine kendini hissettirmiş olacak ki bir laf arasında valiye bundan bahsetmiş. Vali de hemen atılarak ilk düşündüğümüz şeylerden biri de budur. Hemen bu sene yaptırmak istiyoruz. Projeleri hazırlanıyor. Hatta asfalt yaptırmayı bile düşünüyoruz. Acaba bu yol asfalt olsa şehrimizi sık sık şereflendirir misiniz? Demiş. O büyük zat da gelirim tabii diye cevap vermiş. Bunun üzerine asfalt meselesi aldı yürüdü. Ben meğer uykudaymışım. Vali projelerden bahsediyor. Demek zannettiğim kadar bu işe lakayt değillermiş. Yalnız gürültüsüz, şatafatsız bir şekilde halka hizmet etmeyi daha uygun buluyorlarmış. Fakat bu sessizliğin aksine olarak bu sefer de iş başka yaygaraya verildi. Vilayetin yemek listesi büyüklüğünde haftalık gazetesinin yarısını asfalt şose havadisleri dolduruyor. Köyde de itibarım artar gibi oldu. Bizim köylülerin insana muamele edişleri zaten barometre gibi. Bence bu yolu asfalt yapmaya şimdilik hiç lüzum yoktu. 3-4 misli fazla masraf edileceğine bu para daha lüzumlu yerlere harcanabilir ve buraya kendimize göre bir yol, temiz bir şose yeterdi. Fakat belki başka bir düşündükleri var. Belki her şeyin son derece mükemmel olmasını istiyorlar. Bu kadar büyük işlere aklım ermez. Bir yol olsun da paramız varsa isterse halıda döşetilsin. Vali Ankara'ya gitmiş. Tetkikat yapan mühendisler yolun 500.000 çıkacağını söylemişler. Halbuki vilayet bütçesi 350 bin lira. Bu parayı bulmak için bankalara müracaat edilmiş. Onlar da maliye vekaletinin kefaleti olmadan para vermemişler. Maliye vekaleti de meclisten izin almadan kefil olamazmış. Hülasa karışık işler ve selam. Vali bütün bunları yoluna koymak için gitmiş. Adamcağız bu yol meselesini kendine iş edindi. Meclis-i Umumi'den tahsisat almak için bir nutuk vermiş, vilayet gazetesinde okudum. Bir belagat numunesi, kendisini bu yol işine dört elle sarılmaya sevk eden o büyük zatın işareti olduğunu söylüyor ve onun yol yapıldıktan sonra daima geleceğini vaat ettiğini hatırlatıyor. Hakikaten büyüklerimiz her şeyi görüyorlar ve bir işaretleriyle uyuyanları uyandırıyorlar. Yalnız vali bu yol için halkın da birçok müracaatları olduğundan hiç bahsetmiyor. Yolun köylüye ne kadar faydası olacağını da söylemiyor. Belki bunlar herkesin bildiği şeyler de onun için. Her neyse, bu yol işinde bir damlacık tesirim olduysa ne mutlu bana. Yolun yapılmasına başlandı bile. Bankalardan borç alınmış. Bilmem kaç senede ödenecekmiş. Borç taksitlerine karşılık olmak üzere hastane tahsisatından biraz kırpılmış ve önümüzdeki sene Maarif kadrosu biraz kısılacakmış. İşin buraya varacağını hiç düşünmemiştim. Fakat daha ortada bir şey yok. Vakitsiz telaş etmeyelim. Para bulmak isteyince Maarif'ten önce akla gelecek çok şeyler var. Mesela vali çok alakadar olduğu bu yol meselesi için şimdilik vali konağı yaptırmaktan vazgeçebilir. Yol ilerliyor. Bizim köye ayrılan köşede de hararetli çalışmalar var. Silindirler gelip gidiyor ve alacalı bulacalı bir sürü köylü amele karıncalar gibi çalışıyor. Bu çalışma akşam geç vakte kadar sürüyor. Sonra kenardaki çadırlara çekilip yatıyorlar. Amelenin çoğu açıkta yatıyor. Müteahhit çadır yetiştirememiş. Şafakla beraber tekrar faaliyet başlıyor. Bizim köyden de amele yazılanlar var. 5-10 kuruş kazanıp vergi borcunu ödeyecekler. Bunlar geceleri köye dönüyorlar ama pek bitkin bir halde. Müteahhidin başlarına diktiği memur ekmek yemek için bile 10 dakika zor izin veriyormuş. Bizim köylü önceleri pek lakaydı fakat taş döşenip asfalt işi başlayınca hepsini bir merak sardı. Kocaman kazanlarda kaynatılıp sonra yerlere dökülen bu kara şeyin üzerinde yürünebileceğini, hele kamyonların ve arabaların geçeceğini pek kabul edemiyorlar. Tarlaları bu tarafta olanlar akşamları dönerken yolun kenarındaki hendeğe çömelip sigaralarını tüttürerek silindirin ileri geri gidişine bakıyorlar ve tanıdıkları amelelerle aldıkları yevmiyeler hakkında konuşuyorlar. Yol bitti. Birkaç gün sonra açılış töreni olacak. Köyün yanındaki tepeye çıkıp bakınca uzakta kara bir yılan gibi parlıyor. İki tarafını ağaçla dikeceklermiş. Enfes bir şey doğrusu. Bütün vilayet halkının buradan nasıl akın akın geçeceğini, nasıl kolaylıkla kayar gibi istasyona varacağını düşündükçe içimde bir şey hopluyor. Yolun sağlamlığı hakkında dedikodular var. Müteahhit adam akıllı vurdu diyorlar. Fakat herhalde dedikodudan ibaret. Bu dehşetli güzel manzaranın karşısında insana nasıl fena düşünceler gelebilir şaşıyorum. Bütün ömrümün en mesut günüydü. Şehrin kenarında taklar kurulmuştu. Bütün memurlar resmi elbiselerini giyip gelmişler. Hususi muhasebe müdürü bile bej pardesüsünün üstünü silindir şapkaya oturtturmuş. 1.55 boyu ile ön tarafta yer almış. Ben de bir kat elbisemi silip ütüledim ve öyle geldim. Maarif müdürü ters ters bakıyor ama ne derse desin bir gün köyden ayrılmakla kıyamet kopmaz ya. Bu yol bir parça benim eserim demektir. Halk ve köylü uzaktan seyrediyorlardı. Yanlarına gittim, konuştum. Sevincimden herkesi kucaklayacağım geliyor. Yerime döndükten sonra aklıma geldi. Köylülere yanına gelmeleri için işaret ettim. Bu yol herkesten evvel onların demektir. Birkaç tanesi ilerleyecek olduğu jandarmalar bırakmadı. Ben de sesimi çıkarmadım ama neşemin yarısı kaçtı. Vali uzunca bir nutuk verdi. Sesi pek gür olmadığı için iyi işitemedim. Yalnız kulağıma Cumhuriyet, bayındırlık, rehberlerimiz, her şey halk için sözleri geldi. Birkaç kişi daha kısa sözler söylediler. Kordele kesildi. Önde valininki olmak üzere bir otomobil kafilesi hızla ileri atıldı. Arkasından memurlar 5-10 adım yürüdüler. Herkes ayağını asfalta alıştırır gibiydi. Köylüler belki acemiliklerinden, belki de bir şey söylerler diye çekindikleri için asfalta basmaya cesaret edemeyerek yolun iki kenarındaki toprak kısımda yürüyorlar ve büyük gözlerle ortaya, üzerinde taze otomobil lastiği izleri ıslak ıslak parlayan asfalta bakıyorlardı. Her şeye rağmen köye muzaffer bir kumandan gibi döndüm. Yolun açılışının 10. günü Nafa'nın fen memurları vilayete bir rapor vermişler. Kanıların ve öküz arabalarının hatta diğer arabaların da asfaltı şiddetle tahrip ettiğini bildirmişler. Bunda yolun pek sağlam olmamasının da tesiri olacağını hiç ağızlarına almamışlar. Halbuki yalnız kanıların değil, biraz yüklüce kamyonların geçtiği yerlerde bile çukurlar kalıyor ve yer yer bozukluklar görülüyordu. Vilayetçe telaşa düşmüşler. Daha parası ödenmeyen yolun o büyük zat şehri bir kere bile şereflendirmeden 15 gün içinde eski haline dönmesi tehlikesi karşısında hemen toplanmışlar ve lastik tekerlekli olmayan nakil vasıtalarının asfalt yoldan geçmelerini men etmeye karar vermişler. Köyde bu havadise kimse inanmak istemedi. Fakat birkaç köylü jandarmalar tarafından durdurulup kanılarını yoldan çıkarmaya, çamurlu tarlalardan geri dönmeye mecbur edilince herkes işin içinde ciddi bir şeyler olduğunu anladı. Bu yasak pek ağırdı. Yol iki dağ arasında bir boğazdan geçtiği için şimdi istasyona gitmek isteyenler bu dağa dolaşacaklar ve tam 6 saat ziyan edeceklerdi. Bir yere toplanıp bir çare düşündüler. Fakat ne jandarmalara karşı koymaya ne de kanılara lastik tekerlekler taktırmaya şimdilik imkan yoktu. 6 saat daha fazla süren ve eskisinden birkaç defa daha berbat olan bir yoldan gidecekler, dağın arkasından dolaşacaklardı. Hiçbirisi artık benimle konuşmuyor, hepsi bana düşman gözlerle bakıyordu. Bir gün akşamüstü muhtar geldi. "Oğlum," dedi. "Biz senden şikayetçi değildik ama bu yol meselesi işi değiştirdi. Köylü başımıza gelen bu derdi senden biliyor ve söz dinlemiyor. Birkaç keredir seni dövmeye, hatta daha ileri gitmeye kalktılar. Ben önüne zor geçtim. Başka köylerde de senin düşmanların çoğalıyor. Bir gün başına bir iş gelir. İyisi mi güzellikle buradan git. Darılma, gücenme, hakkını helal et." Ben de bunu düşünmüyor değildim. Köylünün bana karşı aldığı tavırdan hayırlı mana çıkaramazdım. Birkaç parça eşyamı çantama doldurdum, artanını bir bohça yaptım. Bu köye geldiğim gibi yine bir akşam vakti, güneş sarı otlara uzanır ve rüzgar bunları kızıl bir deniz gibi dalgalandırırken, keskin gübre kokularını ve tezek dumanlarını arkamda bırakarak çıktım, yürüdüm. 1936. Hanende Melek. Kahve ocağına giden kapının yanında üst kısmı küçük bir halı ve etekleri eski bir kilimle örtülü, kürsü kılıklı bir kerevet vardı. Üç kişiden ibaret saz heyeti yerli hasır iskemlelerin üzerine göze batan bir ciddilikte oturmuşlardı. İçlerinden biri inmek isteyince bir metreye yakın bir yerden atlamaya mecburdu. Hanende Melek böyle zamanlarda küçük garson Hamdi'yi çağırarak yardımını ister, bir eliyle onun omuzuna dayanıp ötekiyle eteğini tutarak ince bacaklarını aşağı uzatırdı. Bu anlar o civarda oturmuş hovarda müşteriler için mühim fırsatlardı. Baygın fakat istek dolu gözler derhal o tarafa çevrilir, tatlı bir şey yenmiş gibi pos bıyıklar alt dudakla yalanırdı. Sigara dumanlarıyla nefes buğularından kahvenin pencereleri o kadar sislenmişti ki dışarıda şarıl şarıl yağan yağmurun ancak sesi işitiliyor, camlardan süzülen damlalar içeriden görünmüyordu. Ortada dolaşan iki garson tıka basa dolu olan salonda kendilerine güçlükle yol açabiliyorlardı. Çamurlu ayakkabıların tebahurundan hasıl olan ağır bir koku, yarısından çoğu sarhoş olan müşterileri büsbütün sersemletiyor, zaman zaman sazı bastıracak kadar yükselen bir gürültü, sık sık açılıp kapanan kapıdan sokağa vuruyordu. Yeni gelenler iskemlelerin arkasında asılmış duran paltoları düşürerek ve her geçtikleri yerde bir kaynaşma doğurarak uzun müddet dolaştıktan sonra bir yer bulup oturuyorlar ve ıslak kasketlerini çıkarıp başlarını kaşımaya başlıyorlardı. Keman, ud ve melek zaman zaman hamle eder gibi seslerini yükseltiyorlardı. Bu sırada gürültü ile saz arasında birkaç dakika devam eden hakiki bir mücadele oluyor, bazen gürültü galip gelerek saz mahcup bir eda ile vızıltısına devam ediyor, bazen de bir hayat kavgası kadar canla başla yaptığı mücadelenin sonunda kalabalığın biraz susar gibi olduğunu görünce sevinçle sesini yükseltiyordu. Böyle dakikalarda meleğin ince, biraz kısık fakat tesirli sesi salonu doldurur, kendisine çevrilen gözlerde biraz da alaka belirirdi. Camlı kapı ağır ağır açılarak içeri dava vekili Hüseyin Avni girdi. Siyah paltosunun yakasını kaldırmış, aynı renkteki şapkasını önüne indirmişti. Hastalıklı gözlerini vapur dumanı bir gözlük örttüğü için yüzünün ancak pek az bir kısmı, sakalları uzamış çenesi görünüyordu. Ucundan yağmur suları süzülen harap bir şemsiyeyi koluna takmıştı. Korkak adımlarla yıkılmamak için iskemle arkalarına tutunarak ilerledi, saza yakın bir yere geldi. Etrafta oturacak boş iskemle yoktu. Gözleriyle arandı. O civara yerleşmiş bulunan memurlar, bekar öğretmenler onun bakışlarıyla karşılaşıp kendisini masalarına çağırmaya mecbur olmamak için başlarını önlerine eğmişler veya derinle kırdılarına dalmışlardı. Bir masanın etrafında oturan ve esrar cigaralarını avuçlarının içinde saklayan üç kasap Hüseyin Avni'yi masalarına davet ettiler. Hem ihtiyar sarhoşla alay etmek hem de masalarına efendi adam oturduğunu hanendeye göstererek itibar kazanmak istiyorlardı. Hüseyin Avni siyah gözlüklerinin buğusunu ceketinin koluyla sildi, paltosunun yakasını indirdi, şapkasını çıkardı. Adam akıllı seyrekleşmiş olan beyaz saçları kafasını çatlak ve lekeli derisine yapışmıştı. Oturduğu alçak arkalıklı yerli hasır sandalyede rahatlaştıktan sonra başını saza çevirerek gülümsedi. Bu sırada uzun seyrek dişleri donuk pembe diş etleriyle beraber dışarı fırlıyor, dudaklarının kenarından tükürükler sızıyordu. Keman çalan uzun kafalı esmer delikanlı eğilerek dava vekiline selamını iade etti. Melek başıyla belli belirsiz bir işaret yaptı. Kucağındaki udun üzerine abanarak avaz avaz bağıran ihtiyar sanatkar ise dünyanın farkında olmadığı için şarkısına devam ediyordu. Melek içinden "Aman ya Rabbi, bu heriften kurtulamayacak mıyım?" dedi. Ömründe bu derece iğrendiği bir adama rast gelmemişti. 5 seneden beri hayatını sesiyle kazanıyor, sıkıştıkça vücudunu bu sese yardımcı yapmak mecburiyetinde de kalıyordu. Bu meslekte adam seçmek pek adet değildi ama bunun da bir haddi vardı. Zaten bu tiksinmede Hüseyin Avni'nin suratının pek rolü yoktu. Meleğe asıl korkunç gelen onun yapışkan bir ifade taşıyan hareketleri ve siyah gözlüklerinin arkasında kirli bir paçavra gibi sallanan bakışlarıydı. Diğer tutkunlarının ısmarladığı bir çayı bile hakir görmeyen ve bu eli açık havardayı bir gülümsemeyle hediye eden genç kadın, Hüseyin Avni'nin evinden kim bilir ne sahnelerden sonra alıp kendisine hediye ettiği birkaç altın bileziği bir türlü koluna takamıyordu. Kahvecinin söylediğine göre bu adam evvelce hukuk mahkemesi azasıymış. Sarhoşluğu yüzünden çıkarmışlar. Çok az bir tekaüt maaşı alıyor ve 3 çocuğu ile karısını dava vekilliğe ederek geçindiriyormuş. Hukuk mezunu olmayıp zabıt katipliğinden yetiştiği ve işine gücüne karşı hiç alakası olmadığı için yazıhanesinde günde birkaç körüden başka uğrayan olmazmış. Kahveci, "Metelik yoktur herifte, nesine yüz verirsiniz?" diyordu. Günde 2 körlüye 2 istida yazıp yarım kağıt alır. Onu da lokantacı Mahir'de rakıya yatırır. Evde çoluk çocuk aç beklesin. Yaşından da utanmaz. Aksakalına da bakmaz. Yazıhanesine uğrayan 60'lık köylü karılarına saldırır. Dayak yemediği gün yoktur. Şu kahvemize gelen efendilerinin hiçbirinin ona yüz verdiğini gördünüz mü? Çamur gibi adamdır. Melek bu kasabaya geleli 2 ay olmuştu. Ve Hüseyin Avni bir gece bile kahveye gelmemezlik etmemişti. Her akşam üzeri yazıhanede mi olur, lokantada mı olur, bir miktar rakısını içer, daha 2. kadehte titremeye başlayan adımlarla kahvenin yolunu tutardı. Bu genç, sıska ve esmer kadıncağızın biraz çatlak fakat yanık sesi onu çıldırtıyordu. Fakat onun bir kadına ısrarla yapışması için böyle bir sebebe de hacet yoktu. Bütün kadınlardan en güzelinden en çirkinine, en küçüğünden en yaşlısına kadar öyle bir hava intişar ediyordu ki, çeşit çeşit olmasına rağmen müşterek bir hususiyeti haber veren bu kah latif, kah baş ağrıtacak kadar sakin kokular onun hurdalaşmış vücudunda ıstıraplı bir sarsıntı bırakarak yayılıyorlar, zavallıyı uykudan hatta düşünmekten mahrum ediyorlardı. Çürük dimağının nasıl imal ettiği insanı şaşırtan bin bir türlü dalaverelerle karısını kandırıyor, bir sandık köşesinde, bir çıkın dibinde nasılsa kalmış olan kıymetli birkaç parça eşyayı aldığı gibi sazlı kahveye gidiyor ve birkaç şarkı isteyip çaldırdıktan sonra getirdiği şeyleri küçük çırak Hamdi ile Meleğe yolluyordu. Kemancıyı birkaç kere yazıhanesine çağırıp kuru zeytin ile rakı ikram etmişti. Bir efendiye masa arkadaşlığı etmekten gurur duyan genç çingenenin Melek üzerinde lehinde tesir yapacağını ümit ediyordu. Fakat artık sabrı tükenmişti. Yarım yamalak selamlardan ve pek kısırdığı zamanlarda genç kadının ağzından dökülen "Nasılsınız efendim?" yollu bir hatır sormadan başka bir şey gördüğü yoktu. Halbuki ihtiyar etlerini seyrek fasılalarla kamçılayan ihtiras nöbetleri tahammül edilmez hale gelmişti. Oturduğu yerden Meleğe doğru bakarken derhal fırlayıp saldırmak isteyen vahşi bir hisse kapılıyordu. Birkaç akşam evvel kemancı vasıtasıyla kadını yazıhanesine davet ettiği halde bu teklifi patron razı değil diye reddedilmiş, kemancıdan cevap bekleyerek geçirdiği 24 saat kız isteyip cevap bekleyen delikanlılara taş çıkartacak bir ümit ve yeğiz silsilesi halinde geçmişti. 2 günden beri sabahtan akşama kadar içiyor ve bin bir türlü planlar kuruyordu. Aynı masada oturduğu kasaplar kahvede içki yasak olduğu için çay fincanlarına koydurup getirttikleri konyakları içiyorlar ve ona da ikram ediyorlardı. Esrar sigaralarının dumanı Hüseyin Avni'nin kırmızı kapaklı gözlerini ve kuru genzini yakıyordu. Melek ihtiyar odinin sesini bastırarak, "Gece kapladı her yeri. Keder sardı dereleri. Esmerim vay vay. Düşman değil, sevda açtı sinemdeki yaraları diye bağırdıkça Hüseyin Avni öne doğru eğiliyor, yere düşecek gibi oluyordu. Bu şarkının bestesinde, sözlerinde ve meleğin ağlar gibi bir ifade alan söyleyişinde garip bir zavallılık, bir yalvarma vardı. İhtiyar adam ağzının içinde bir şeyler mırıldanıyor fakat ancak gırtlağını yırtar gibi dışarı fırlayan bir ah duyulabiliyordu. Bir aralık ufak ve buruşuk bir kağıda bir şeyler karalayarak kemancıya gönderdi. Biraz sonra saz eski bir şarkıya başladı. Bir dame düşürdü beni ki bahtı siyahım. Billahi bu sevdada benim yoktur günahım. Bunu kısa fasılalarla diğer kağıtlar ve ihtiyarın haline uygun diğer şarkılar takip etti. Kahvenin kapısı aralanarak içeri 8-10 yaşlarında bir kız başı uzandı. Kıvırcık saçları ıslak bir pösteki gibi ensesine yapışmıştı. Gözleriyle şaşkın ve kararsız etrafı süzdükten sonra oralarda dolaşan Hamdi'yi çağırdı, bir şeyler söyledi. Hamdi tek tük evlerine yollanmaya başlayan müşterilerin arasından sıyrılarak Hüseyin Avni'nin yanına geldi ve kara gözlüklerini düzeltmeye çalışan ihtiyara "Bey baba, senin küçük kız gelmiş, evden istiyorlarmış." dedi. Sarhoşun yağlı yüzünün gerildiği ve seyrek sakallarının dimdik olduğu görüldü. Bir kedi gibi yerinden fırlayarak "Def olsun, beni burada bari rahat bıraksınlar." diye homurdandı ve yumruğunu kapıya doğru uzattı. Aralık kapı hemen kapandı. Hüseyin Avni tekrar iskemlesine çöktü. Kahve adam akıllı tenhalaşmıştı. Kalanlar başladıkları partiyi herhalde bitirmek isteyen birkaç tiryaki oyuncundan ibaretti. Biraz sonra saz da bitti. Ud torbaya, keman kutuya kondu. Udi hiç konuşmayan ve etrafına bakınmayan bir ihtiyar, önündeki çay fincanını son bir defa diktikten sonra kahveciden gündeliğini alıp gitti. Kemancı Hüseyin Avni'nin yanına gelerek, "Nasılsın bey baba?" dedi. Başıyla da, "Ne diyelim, bir türlü olmuyor işte," der gibi bir işaret yaptı. Sarhoş ihtiyar, bu ne kadar sürecek ya, bizde hal kaldı mı ya?" diye mırıldandı. Melek patrondan parasını almış, kendisini hana kadar götürecek garsonun hazırlanmasını bekliyordu. Astragan taklidi eski bir mantonun içinde vücudu titriyor gibiydi. Siyah dekolde iskarpinleri çamurlanmış ve silinmemişti. Hüseyin Avni yerinden fırladı. Genç kadına doğru yürüyerek onun koluna yapıştı. "Ben götüreyim seni ruhum!" dedi. Melek vücudunun sıcak bir köşesine ıslak bir el dokunmuş gibi ürperdi. "Teşekkür ederim, hacet yok!" diye mırıldandı. "Hacet yok olur mu ya? Bize de bu kadar cevretmek reva mı ya? İnsana tahammül bırakmıyorsun vallahi." Bu sözlerle beraber kadının zayıf kolunu daha çok sıktı. Melek hızla silkindi. Muvazenesini kaybeden dava vekili dizlerinin üstüne düşerek alnını iskemlelerden birine vurdu. Kalktığı zaman sağ kaşının üst tarafında kırmızı bir şiş görünüyordu. Bir eliyle gözlüğünü düzelterek "Ne demek istiyorsun yani?" dedi. Sesi hırıltı gibi çıkıyordu. Başını kemancıya çevirerek "Ulan!" dedi. "Nedir bu yaptığınız? Bu cilve biraz uzun kaçıyor." Kemancı kahve ocağı tarafında kayboldu. Hüseyin Avni tekrar meleğin koluna sarılmak isteyerek bir adım attı. Genç kadın korkak gözlerle etrafına bakınıyordu. Kahvede oyun oynayanlar ayağa kalkmışlardı. Bir kısmı kasketini alıp gidiyor, bir kısmı ihtiyar avukatla meleğin etrafını toplanıyorlardı. Esra çeken kasaplar başlarını birbirlerine yaklaştırmışlar, susuyorlardı. Tavandaki lüks lambaları parlayıp sinerek ömürlerinin azaldığını bildiriyorlardı. Patron kemancının hesabını kesmiş, o da kalabalığa doğru sokulmuştu. Hüseyin Avni etrafının farkında değildi. Genç kadının tekrar eline geçirdiği kolunu titrek parmaklarıyla sıkarak "Sen geliyor musun şimdi?" dedi. Melek kısaca "Hayır!" diye cevap verdi. Fakat ne yapacağını kestiremeyerek olduğu yerde kaldı ve sağa sola bakındı. Bu anda birdenbire sol yanağı üzerinde sarhoşun terli elini hissetti. Birisi saçlarını çeker gibi oldu ve müthiş bir acı duydu. Başka birisi onu yakaladığı gibi birkaç adım öteye götürdü, bir iskemleye oturttu. Bu kendisini hana götürecek olan garsondu. Kahveci ile iki çırağı birkaç adım ileride yere eski bir çul gibi yığılmış olan avukatı tekmeliyorlar, kafasına gözüne yumruk vuruyorlardı. Biraz sonra çıraklar çamurlara bulanan sarhoşu bacaklarından ve kollarından yakalayıp kahvenin önüne yağmurun altına bıraktılar. Melek birkaç dakika iskemlede ses çıkarmadan oturduktan sonra çırağa "Hadi gidelim!" dedi. Dışarı çıktıkları zaman kahvenin üç ayak taş merdiveninin dibinde Hüseyin Avni'nin hala yattığını ve yağmurdan iliklerine kadar ıslanan küçük kızının onu kaldırmak için şurasından burasından çekilediğini gördü. Onlar birkaç adım geçtiler. Kızcağız çıkanları fark etmemişti. Babacığım, ne olursun babacığım, hadi gidelim diye ağlıyordu. Nezleri sesi artık biraz hafiflemiş olan yağmurun şıpırtılarına karışıyordu. Melek yanındaki garsona, şu adamı kaldırıversene dedi. Beraber geri döndüler. Küçük kız hala babasının etrafında dolaşıyor, hışkırıklarla kesilen bir sesle kendi kendine söylenir gibi yalvarıyordu. Babacığım, hadi gidelim. Annem söz verdi, içsin diye kavga etmeyecek, bir şey getirmedin diye de kavga etmeyecek, hiç kavga etmeyecek. Bir müddet susuyor, sanki cevap bekliyor, sonra hadi kalksana, ne olursun diye tekrar ağlamaya başlıyordu. Yanına gelenlerin yüzüne baktı. O nezleli sesiyle ehemmiyetsiz bir yardım ister gibi. Kaldırıversenize ne olur dedi. İki gündür eve uğramıyor. Hepimiz açız. O gelmeyince annem büsbütün sinirlenip bizi dövüyor. Gidin getirin diyor. Melek ve garson Hüseyin Avni'nin kollarına yapıştılar. Sarhoş sızmıştı. Yerinden güç oynuyordu. Islak paltosu sıska vücudundan daha ağırdı. Ayaklarını yerde sürüyerek birkaç adım götürdüler. Biraz gevşek bırakınca olduğu yere çöküyordu. Hiçbir şey söyleyemeden onu sürüklemeye devam ettiler. Küçük kız önlerine düşmüş yol gösteriyordu. Zifiri karanlık sokaklarda Melek dizlerine kadar çamura battığını hissetti. Her adımda bir çukur vardı. Epeyce uzun bir müddet yürüdükten sonra alçak bir bahçe duvarının önünde durdular. Kız alışkın bir elle iki kanatlı kapının demir halkalarını bulup tıkırdattı. Biraz sonra içeride bir kapı gıcırdadı. Çamurlu bahçede takın yolu ayakların sesi duyuldu. Kapının bir kanadı açıldı ve elinde titrek ışıklı bir idare lambasıyla sıska bir kadın vücudu göründü. Gözleri evvela lakayt bir bakışla sarhoşu, sonra büsbütün manasız bir ifadeyle genç kadını süzdü. Küçük kızın nezleri sesine pek benzeyen boğuk bir sesle ''Demek şimdiki de sensin ha?'' dedi. Melek hiçbir şey söyleyemedi. İki kadın bir müddet bakıştılar. Garson sarhoşu kapının iç tarafına, duvarın dibine bıraktı. Küçük kız kapının bir kenarında hala ağlıyor ve ara sıra burnunu çekiyordu. Damların kenarından tek tük damlalar düşüyor ve boğuk sesler çıkararak sokağın çamurlarına gömülüyordu. Melek yavaşça elindeki çantayı açtı, içinden 4-5 altın bilezikle bir çift küpe aldı. Kendisine hayretle bakan sıska kadını uzatarak, ''Alın bunları, bunlar sizin galiba.'' dedi. Sonra başını azıcık önüne eğerek ''Bana bunları boşuna vermişti.'' diye ilave etti. Gitmek için döndü. Kapının kenarına dayanmış duran küçük kızı gördü. Kendini tutamayarak onu kolundan yakaladı ve çekti. Sırılsıklam saçlarından tuttuğu başını göğsüne bastırdı. Sonra eğildi. Şaşkın şaşkın kendine bakan kızın yaşlardan ve yağmurdan ıslanmış yüzünü sıkı sıkı öptü. Bir kabahat işliyormuş gibi çabuk ve sinirli hareketlerle çantasını tekrar açtı. Biraz evvel aldığı 1,5 lira yevmiye ile dünden kalan 20-30 kuruş parayı kızın avucuna sıkıştırdı. Sonra hiç arkasına bakmadan yanı başında sessizce yürüyen garsonla beraber çamurlu yollardan geriye kendisini bekleyen han odasına döndü. 1937 Çaydanlık. Hastanenin bodrum katındaki küçük ve pencereleri demir parmaklıklı odada 5 kişi yatıyorduk. Hapishanenin doktoru ve reviri olmadığı için hasta mahpuslar ağırlaşıncaya kadar koğuşlarında kalırlar ve araba parası tedarik edilebilirse belediye doktorunu getirtirlerdi. Aksaçlarını pek itina ile ortadan ikiye ayıran bu ihtiyar ve zayıf adamcağız yüzünde besbelli bir tiksinmeyle ellerini sürmeden hastalarına bakar ve mevcut olmayan bir mesuliyetten korkarak ekserisini hastaneye havale ederdi. Fakat hastanede mahpuslara ayrılan koğuş 5 kişiden fazla almadığı için mütehassıs tarafından asla yaptırılamayacak olan bir reçete ile birlikte geri gönderilen mahpusların yol kenarlarında oturup dinlenerek ve kelepçeli ellerine jandarmaların sıkıştırdığı bir sigarayı hırsla çekerek hapishane yolunda tuttukları her zaman görülürdü. Ben bir kulak sancısı yüzünden yatıyordum. Bir bardak sıcak suya damlatılan buğuyu bir kese külah vasıtasıyla sabah akşam burnuma çeker, nadiren kitap okur ve çok zaman gözlerimi beyaz sıvalı tavana dikerek uzanırdım. Yanımdaki yatakta esrarkeşlikten dolayı 6 ay hastanede tedaviye mahkum edilen bir bakkal vardı. Hemen hemen hiç odada durmaz, koridorda jandarmalarla ahbaplık ederdi. Hasta olmadığı ve uzun zamandır burada yattığı için hademeler ve jandarmalarla arası pek iyiydi ve günlük esrarlarını tedarikte hiç sıkıntı çekmiyordu. Onun ötesinde rüşvet ve irtikaptan 2,5 seneye mahkum eski icra memuru Süleyman Efendi yatıyordu. Hastalığı zatürreydi. Fakat ihtiyarlığına rağmen tehlikeyi atlatmış görünüyordu. Genç dahiliye müteahhisi sabahları vizitede gülerek sırtını okşuyor ve ''Yakayı kurtarıyorsun bey baba'' diyordu. Diğer iki hasta adam vurmaktan 15'er seneye mahkum iki köylüydü. Biri hasmını, öteki su meselesinden tarla komşusunu öldürmüştü. Her ikisi de bir türlü iyi olmayan bir bağırsak hastalığı çekiyorlardı. Müthiş zayıflıkları ve sapsarı yüzleri onları insanı şaşırtacak kadar birbirine benzetiyordu. Odadakilerin içinde Süleyman Efendi'den başka konuşan yok gibiydi. Esrarkeş bakkal yatağında bulunduğu zamanlar bağdaş kurup oturur ve gözlerini beyaz boyalı karyolanın ayak ucuna dikerek saatlerce susardı. İki köylüden biri yataktan kalkamayacak kadar halsizdi. Bütün gün başını duvardan tarafa çevirip yatar, hiç kımıldamazdı. İsmi satılmış olan diğer köylü bir parça daha dermanlıydı. Ara sıra konuştuğu da olurdu. Hatta bir kere ormanda nasıl pusu kurup babasını vuran adamı devirdiğini bile anlattı. Fakat Süleyman Efendi halsizliğini ve nefes almakta çektiği güçlüklere rağmen bütün gün hiç durmadan söylenirdi. Sabahleyin erkenden yatakları düzeltmeye gelen hademelere çatmaktan başlayarak kahvaltı getiren hasta bakıcıya, hatır soran hemşireye, vizite yapan doktora boyuna dırlanırdı. Kendisini memnun etmeye imkan yoktu. Karşısına kimi alırsa derhal ötekilerden şikayete başlıyordu. O kadar ki esrarkeş bakkal hakkında ağzına geleni söyleyip benim dinleyip dinlemediğime bakmadan ''Nasıl? Dediğim gibi değil mi?'' diye sorarken bakkal içeri girince onu yatağının kenarına oturtur, bana da duyuracak bir sesle benden bahsederdi. ''Aptal mıdır nedir? Boyuna kitap okuyup düşünür. Biz de çok okuduk ama faydası olmadı. Neyine kibirlenir acaba? Biz de efendiyiz ama kimseye ken baktığımız yok.'' Karşısındaki bazen bir bahane bulmaya bile lüzum görmeden kaçıncaya kadar o devam ederdi. Ara sıra yorgunluktan gözlerini kapayıp başını yastığa koyarak dinlenir yahut öksürük nöbetine tutularak gözleri yerinden fırlar fakat biraz kendine gelir gibi olunca yeniden söylenmeye başlardı. Aman doktor mu bunlar? Ben onlardan iyi anlarım bu işlerden. Bacak kadar çocuk gelmiş de bana akıl öğretecek. Hardal lapası neyse onu biz de yaparız. Zaten doktora da ben söyledim ama o iğneleri lüzumsuz yere vuruyor. Sattıcana iğne kâr eder mi? Sonra tutmuş çay içme diyor. Allah Allah! Çaydan da zarar geldiği görülmüş mü? Sözünün burasında bağırırdı. Satılmış! Getir çaydanlığı! Satılmış uzandığı yataktan fırlar, eski ve kocaman hastane terliklerini sıska ve topuklara bal mumu gibi sararmış ayaklarına geçirir, kızgın say sobanın üzerinde çaydanlığı ve pencereden çay fincanını alarak bey babanın yanına varırdı. Süleyman Efendi Satılmış'ı fikrini almaya lüzum görmeden kendisine hizmetçi seçmişti. O kadar salahiyet ve tabirlikle emirler veriyordu ki itaat etmemek oğlanın aklından bile geçmiyordu. Satılmış oğlum uzat şu tükürük lokkasını yahut satılmış jandarmaya seslen şu çeyreği de ver bana şeker alsın dediği zaman sıska delikanlı değnek gibi parmaklarıyla karyola demirlerine tutunur ve söyleneni yapardı. İhtiyarın tahakkümü karşısında jandarmalar bile itiraz edemiyorlar, ardı arası kesilmeyen angaryalara ara sıra söylenerek de olsa tahammül ediyorlardı. Satılmış çay bardağını doldurup Süleyman Efendi'ye uzatınca ihtiyar doğrulup sırtını duvara dayar, tepesindeki saçları dökülmüş kocaman başını ağır ağır sallar, ağzına dökülen gür bıyıklarını sıvazlayarak içmeye hazırlanırdı. Onu bu vaziyette gören hemşireler birkaç kere sırtını duvara vermemesini, yorgandan çıkmamasını söyledilerse de o arkalarından istifaf dolu bir gülüşle baktı ve bildiğini yapmaya devam etti. Çayını içtikten sonra satılmıştan çaydanlığı tekrar ister, kopuk kapağı kaldırarak içine bakar, sonra bir çiftlik bağışlıyormuş kadar ehemmiyetli bir veli nimet tavrıyla ''Bunu da sen iç'' diyerek ona bir şeker uzatırdı. Çay içini biraz ısıtıp öksürük nöbetlerinin arası uzayınca çenesi büsbütün açılıyordu. Odada herhangi birimiz herhangi bir meseleden bahsedecek olsak derhal lafı yarıda kestiriyor. ''O senin bildiğin gibi değil'' diye kendisi söze başlıyordu. Herkesin bir kusurunu bulur, herkese bir şey hatta birçok şey üretmeye kalkardı. Zavallı satılmış nasıl vukuat işlediğini anlatırken bile Süleyman Efendi'nin müdahalesinden kurtulamamış, kendi başından geçen vakanın doğrusunu ihtiyardan öğrenmek mecburiyetinde kalmıştı. İhtiyar adam öksüre öksüre, ''Yok, yok senin bildiğin gibi değil. Sen orada yatarsan adam değil, kuş bile vuramazsın. Pusuyu nereye kurduğunu bile bilmiyorsun diyerek cinayet mahalline dair uzun tafsilata girişiyor ve asıl fail bu izahatı hayret hatta biraz da hürmetle dinliyordu. Bu ihtiyar efendinin dedikleri gerçi hakikate uygun değildi ama öyle bir akıllıca sayıp döküyordu ki herhalde doğru olacaktı. Mevsim ilkbahar başlangıcıydı. Odanın küçük saç sobası hiç durmadan yanıyordu. Akşam serinliği basınca koridorda üşüyen jandarmalar da iskemlelerini alıp içeri giriyorlardı. Sönük ampulün ışığı altında silahlarını kucaklarına dayayıp bekleşiyorlar, ara sıra esrarkeş bakkalla yarenlik ediyorlardı. Akşamları ateşi yükseldiği halde Süleyman Efendi de onlara laf yetiştirmekten geri kalmıyordu. Jandarmalara kah nasihat verir, kah onları azarlar veya ateşi biraz daha yükselirse abuk sabuk söylenip bağırmaya başlardı. Son günlerde hastalığı tekrar ağırlaşmıştı. Bunda hem geceleri arkasında hardal lapası korken sırtını yarım saat açık bırakıp üşüten hasta bakıcıların hem de kendisinin kabahati vardı. Odanın sık sık bozulan havasını değiştirmek için pencereyi açtığımız zaman yorganına iyice sarılmasını söylediğimiz halde o dinlemez, göğsünü açıp pencereden gelen rüzgara vererek ''Bu rüzgar adama dokunmaz, sizin bildiğiniz gibi değil, bu rüzgar takkiri dağdan geliyor, insana şifa getirir.'' diye mart rüzgarını hasta ciğerlerine çekerdi. Satılmış günde bir bardak az şekerli çay mukabilinde ona hizmetkarlık etmeye devam ediyordu. Aylardan beri perhiz eden midesi doktordan gizli içtiği bu birkaç yudum sıcak mayı belki de hasretle bekliyordu. Yalnız Süleyman Efendi artık çaylarını sırtına duvarak dayayarak içemiyordu. Satılmış yardım etmezse üstüne döktüğü bile oluyordu. Elleri titremeye, gözleri adım akıllı çökmeye başlamıştı. Köylü delikanlısını esrarkeş bakkalın yatağına oturtup, ''Senin bildiğin gibi değil, öyle adam öldürülmez, bak ben sana anlatayım.'' derken birdenbire sözü sapıtıyor. Başkatip çaldığı paralarla iki ev aldı da yine kolunu sallaya sallaya geziyor, hapislik bize düştü diye başka zaman hiç ağzını almadığı mahkumiyetinden bahse başlıyordu. Cezasının bitmesine 1,5 ay kalmıştı. Bunun için haftada 1-2 kere uğrayan oğluna dışarıdaki işleri hakkında talimat veriyor ve 18 yaşında kadar göründüğü halde gözleri 5 yaşında bir çocuk şaşkınlığı ile odada dolaşan biraz aptalca oğlu bu sözlere hiç cevap vermeden tasdik makamında başını sallaya sallaya dinliyordu. Birkaç gün içinde ihtiyar büsbütün fenalaştı. Yüzünü kemikleri fırlayıvermiş, gözleri garip bir parlaklıkla daha çukura gömülmüştü. Günün ekseri saatlerinde kendinden geçmiş olarak yatıyor ve sayıklıyordu. Geceleri çırpınıyor, boğulacak gibi öksürüyor ve durmadan inleyerek hiçbirimizi uyutmuyordu. Esrarkeş bakkal 2 gece uykusuzluktan sonra ''Hala geberemedi yahu'' diye söylenmeye başlamıştı. Yalnız satılmış hizmetinde kusur etmiyor, ihtiyarın her sayıklayışında yastığından başını doğrultarak ''Bir şey mi istedin bey baba?'' diye soruyordu. Nihayet bir gece sabaha karşı ses kesildi. Son günlerde sık sık bizim odaya uğrayan nöbetçi hemşireler derhal bir sedye getirterek ölüyü kaldırdılar. Yatakları dışarı çıkardılar. Daha onların işi bitmeden dördümüz de derin bir uykuya dalmış bulunuyorduk. Hemen sabah vizitesinden sonra bizim odanın önündeki koridorda ayak sesleri ve konuşmalar peyda oldu. Jandarmalardan biri başını kapıdan uzatarak ''Bey babanın soyu subu burada toplandı.'' dedi. Biraz sonra ölenin aptal oğlu içeri girdi. Babasının çıplak yatağını oldukça büyük bir boğaça sererek pencere içlerinde ve yatak altlarında ölüden kalan ne varsa onun içine doldurmaya başladı. Birkaç kere bakkalın eşyasına da el attı fakat o hemen müdahale etti. ''Bırak o saati, babanın öğle saati var mıydı? Açık gözlük etme.'' Oğlan ne bulduysa derleyip toplayarak dışarı çıktı. Bu sırada kapının aralığından koridorun bir parçası göründü. Dışarıda birkaç kadınla bir sürü çocuk vardı. Bütün akraba gelmişe benziyordu. Bunların arasındaki şişmanca ve yaşlıca bir kadın oğlanın dışarı çıkardığı bohçayı yere serdirip açtırdı. İçindekileri birer birer saydı. Sonra telaşla oğlana dönüp bir şeyler söyledi. Tekrar içeri giren çocuk etrafına bakınarak ''Bizim çaydanlık nerede?'' diye sordu. 4-5 günden beri çay pişirilmediği için bu kapağı kopuk, sırlara dökülmüş küçük emeğe çaydanlık ortadan kalkmıştı. Herhalde satılmış bir yere koymuş olacaktı. Kendisini biraz evvel midesinden su almak için laboratuvara götürmüşlerdi. Esrarkeş bakkal, ''Telaş etme bulunur.'' dedi. Bu söz üzerine kapıdan içeri şişman ve kıpkırmızı bir kadın başı uzanarak, ''O da ne demekmiş, elbet bulunacak.'' dedi. Sonra oğluna dönerek sertçe, ''Sen bunlara bakma, aramana bak vecihi, belki başka şeyler de kalmıştır.'' Fakat çaydanlık ortada yoktu. Satılmışın karyolasının başka ucunda sallanan ve zavallının varını yoğunu içine taşıyan Amerikan bezinden bir torbayı dışından adam akıllı sıkıştırıp yokladılar. İçinde çaydanlığa benzer bir şey yoktu. Kadın kapının önünde söylenip duruyordu. Oradan geçen bir hemşire ile bir hasta bakıcıyı durdurdu. Onları da alıp içeri girerek hep beraber etrafı aramaya başladılar.